Ayrım 16.
Deborah ayakkabıyı Mary'e fırlattı ve bir süre 4-5 hasta ayakkabıyı köşeden köşeye ve yatakhanenin içine doğru atarak top oynadılar. Yüksek bir atış sırasında Deborah hızla ayak bileğinin üzerine düştü. Ertesi sabah koğuş doktoru bileğini muayene etti ve kırılmış olduğunu düşündüğünü söyledi. Röntgen aygıtımız bozuk dedi doktor. St. Agnes Hastanesi'ne götürülmesi gerekecek. Ve böylece iki üniformalı öğrenci bir yandan da kaçmasından korkarak Deborah'ı bir taksiyle hastaneye götürdü. St. Agnes'ta tek başına özel bir odaya yerleştirilip hem içeride hem de dışarıda iki grup hemşirenin gözetimi altına alındığında Deborah bir gülüyor bir sövüyordu. Başka hemşireler ve yardımcılar da kapıdan odayı gözetleyip duruyorlardı. Akıl hastası şu içerideki mi? Bir film yıldızı ya da vebalıymış gibi dışarıda fısıldanıyordu bu sözler. Röntgen çektirmek üzere koridordan aşağıya yürürken başlar gözler ona doğru çevriliyordu. İncelikli kayıtsızlık, bakarsam o da bakar mı acaba? Deborah'a eşlik eden öğrenciler kendilerini çok önemli duyuyorlardı ve röntgen odasındakilere görev yerlerinin saldırganlar koğuşu olduğunu söylemeyi ihmal etmemişlerdi. Saldırgan mıdırlar? Yanıt bir göz kırpmasıyla verilmişti herhalde. Deborah hiçbir karşılık duymamıştı çünkü. Birden kendini onların gözüyle gördü. Dümdüz ve pis saçlar, hareketsizlikten hantallaşmış bir gövde, berbat durumdaki pijamaların üzerine giyilmiş eski bir koğuş bornozu. St. Agnes'ta bir süre kalabileceğini düşünmüşlerdi. Ayrıca hastaları giydirmek de bir dertti. Ve belki de deli bakışları. Birden kafasında bir şimşek çaktı. İşte burasıydı. Doris Rivera'nın karşı karşıya geldiği, belki Carla'nın da yakında karşı karşıya geleceği yer. Dünya işte burasıydı ve Deborah bayıldı. Birkaç dakika sonra Deborah röntgen odasının dışındaki hırslı yüzlere bakarken kırık bir ayak bileğiyle bir tımarhanenin saldırganlar koğuşunda olduğundan çok daha deli sayılacağı bir yerde kalma zorunluluğundan ne kadar nefret edeceğini anladı, doğruldu. Nasılsın diye sordu kendi hemşireleri. Ona psikolojik yönden yaklaşmak için yeterli bilgilere bir tek onlar sahipmiş gibi bir havaları vardı. Hepsini yeterince korkutursa, ayak bileği ne halde olursa olsun, geri dönmesine izin verebilecekleri aklına geldi Deborah'ın. Krizlerimden biri, uğursuz bir ifade takınmaya çalıştı. Başlamak üzere. Pekala dedi doktor, oldukça candan bir tavırla. Kötü bir burkulma olmuş ama kırılan bir şey yok. Herkes rahatlayıp derin bir soluk aldı. Deborah iki hemşireye yaslanarak sarılı ayağıyla topallaya topallaya kapıdan çıktı. Sonra beklemekte olan taksiye çabuk çabuk çevre yoluna, caddeye, sokağa, ana kapıya, güney binasının B ve D koğuşları, arka kapısından içeriye, tekerlekli et arabasıyla yukarıya, D'ye yani yuvaya ve Tanrı'ya şükür, Tanrı'ya şükür. Akşamleyin gece banyosu saatinde Deborah seke seke yürüyüp büyük banyoya girdi ve duvardaki ayna görevi yapan çelik levhaya baktı. Yüzlerce hastanın öz nefreti bu levhaya kusulmuştu ve bu su çevrilmiş çelik böyle bir saldırıya dayanamamıştı. Hiç silahı olmayanlar bile levhayı çizip kazıyacak bir silah bulmuştu ve levhanın yüzeyinde saydam tek santim bile kalmamıştı. İnagu dedi Deborah levhaya. Resmi Yuri dilinde seni çok seviyorum anlamındaydı bu. Fiziksel hastalıklarla ilgili o hastaneye gittiğimde diye Furya anlatmaya başladı Deborah. Deri gömleği kullanmanızı dünkü kadar istememiştim hiç. Görünümü eksiksiz bir biçimde oluşturabilmiş olmayı çok isterdim. Ama budalanın tekiyim. Oradan bir hayli uzaklaşana kadar ağzımı köpürtebileceğim aklıma bile gelmedi. Kendi kendini üzmeye çalışıyorsun şu anda dedi Furi. Neler oldu? Deborah olanları anlatınca Doktor Fred içini çekti. Çok yavaş kayboluyor bu ön yargı dedi. Ama durum düzeliyor gene de. İkinci Dünya Savaşı, hele Birinci Dünya Savaşı öncesinde durumun ne kadar kötü olduğunu hatırlıyorum. Bu konuda biraz sabırlı ol. Akıl hastalığı konusunda onlardan çok daha fazla şey bildiğin için daha fazla anlayış gösterme ve bağışlama özgürlüğüne sahipsin. Deborah gözlerini kaçırdı. İşte Furi, hasta ve yabancılaşmış durumdayken bile dünyayla bağdaşma, dünyaya yardım etme biçimindeki örtük geniş kapsamlı iletisini veriyordu yine. Kimseye yardım edemem ben, anlamıyor musunuz? Size deminden beri anlattığım şeyleri anlamıyor musunuz? Nganon haykırıp çağırıyor. Ne, bunun ne demek olduğunu anlatmaya çalış bana, galiba anlamadım. Ben iyilerden ayrı tutuluyorum. Yuri'de bir değiş vardır. Sansür bununla işkence ederdi bana. Size çevireyim. Sessizlikte, uykuda, eylem ya da soluktan önce hiç değişmeden ve hiç durmadan Niganon haykırıp çağırır. Bu şu demek, bu zehirli madde yani düşman benlik haykırıp dünyada var olan öbür birkaç zehirli varlığı kendine doğru çekebiliyor. Neyi nasıl yaparsam yapayım, benim haberim olmadan bir büyüyle onları kendine doğru çekiyor. Bir, iki ya da üç kişiyi böyle çekti demek istiyorsun sanıyorum, dedi Fury. Bunları bana anlatmanı istiyorum. Deborah, Yuri'nin bütün büyülerinin, tanrılarının ve dünyalarının ötesinde onun yaratılıştan gelen değersizliğini kanıtlayan bir başka şey daha olduğundan emindi. Bu kanıt dünyada yeryüzü gençliğinin basit, günlük sorunları arasında yatıyordu. Onu öteki gençlere doğru çeken sözde büyüsel bir güçtü bu. Kampta bir eş, okulda sıra arkadaşı, her çeşit klik, topluluk ya da sınıfa üye belli bir önem sırasına göre olarak seçmek ya da seçilmek gerekiyordu. Yeryüzü dünyasında bir üyelik görüntüsü oluşturma zorunluluğu vardı. Deborah bu üyelik gereğini ancak kokuşmuş, zavallı, sakat, biçimsiz, garip, delirmekte olanlarla karşılayabileceğini keşfetmişti. Bu çiftlere ayırma edimleri önceden tasarlanmıyor, hatta gizlice bile düşünülmüyordu. Mıknatısla metal arasındaki çekim kadar doğal bir biçimde oluşuyordu çiftler. Ne var ki bu yolla birbirine çekilen parçalar, yüreklerinin derinliklerinde bunun nedenini biliyor, hem kendilerinden hem de eşlerinden nefret ediyorlardı. Bir yaz kampta, Eugenie adında çok zeki bir kız vardı. Son büyük değişimin gerçekleşmesi çok yakındı. Ve Yuri, Deborah'ın gitgide daha fazla zamanını ona adamasını istiyor, karşılığında gitgide daha az huzur sağlıyordu. Eugenie ile Deborah birbirlerini arayıp bulmuşlardı ve bunun nedenini biliyorlar, bu yüzden zaman zaman birbirlerini hırpalıyorlardı. Gel gelelim aralarında bir yakınlık da yok değildi. En basit davranışın bile gerisinde ne büyük acılar olabileceği gerçeğine ilişkin, söze dökülmesi gereksiz bir bili, dünyaya bir benzerlik sunmanın ne denli güç olduğuna ilişkin bir anlayıştı bu. Her şeyden önce yüzeysel bir arkadaşlık oluşturma, yemek salonuna, top sahasına, göle birlikte yürüme, sözcükleri salt yalana ya da benzerlike yönelik yapmacık bir bağlılık anlatımına dönüştürmeden birbirlerine avunç verme gereksinmesini duyuyorlardı. Birbirlerine ve ötekilere karşı çevrelerine duvar çekme gereksinmesini duyuyorlardı. Ama en çok yalnızca ara sıra yalnızca birisiyle birlikte benzerlik denen bu ses geçirmez, dökme cam duvarı kırıp parçalama ve kısa bir süre bütün dünya korodan oluşuyormuş gibi konuşma gereksinmesi duyuyorlardı. Bir süre sonra kamptakiler onları birbirinin arkadaşı olarak kabullenip öfke ve katı yargılardan muaf kılmışlardı. Deborah, Eugenie'nin farklı olduğunu, yalnız, hırçın, huzursuz bir insan olduğunu biliyordu kuşkusuz. Ama Eugenie'nin zehirli Niganon taşıyan biri olduğu düşüncesinden uzak tutmaya çalışmıştı kendini. Bir gün Yuri izin verirse uçabileceği bir yer olan Tay vadilerinde huzur bulmak için sıvışıp bir yere saklanmayı becermişti. Kampta dünya seslenip onu aramaya başlayıncaya değin birkaç saat huzur içinde olabileceği pek çok saklanma yeri vardı. En iyi saklanma yerlerinden biri kullanılmayan duş binasıydı. Ama o gün binaya girdiğinde başka birinin daha orada olduğunu sezmişti. Onu göremeyen kişiyi uyarmak için şarkı söylemeye başlamıştı. Kendisi pek çok kez Yuri dilinde yüksek sesle gülüp konuşurken yakalanmış, sansürün bu yüzden verdiği cezalara katlanmak zorunda kalmıştı. Şimdi de bölmelerin birinden çılgınca bir tırmalama sesiyle Eugenie'nin sesi geliyordu. Kim var orada? Deborah. Buraya gel. Deborah duş bölmesine girmişti. Eugenie akmayan duşun altında çırılçıplak duruyordu. Ter içindeydi. Deborah ona doğru yürürken Eugenie kalın bir deri kemer uzatmıştı. Al demişti, vur bana. Ne? Ne olduğumu biliyorsun. Sana yalan söylemek zorunda değilim. Al, kullan onu. Ne için? Korkunç bir şey olmak üzereydi. Kaçıp anlamıyormuş gibi yapıyorsun. Ne için olduğunu biliyorsun. Benim için ve mecbursun. Hayır. Deborah geri geri gitmeye başlamıştı. Yapamam, yapamam. Aralarındaki boşluk Eugenie'nin gereksinmesiyle dolmuştu. Eugenie'nin yüzünden boncuk boncuk terler fışkırıp omuzlarına ve kollarına akıyordu. Senin hakkında bildiğim şeyi unutma. Bu kemerle beni dövmeye mecbur edeceğim seni. Ve sen de, çünkü sen anlıyorsun. Yo, Deborah biraz daha uzaklaşmıştı ondan. Birden Niganon'un Eugenie'ye ulaşıp onu bekler durumdaki zehriyle birleşerek böyle bir şeye yol açmış olabileceği gelmişti aklına. Deborah yıkımın ta kendisiydi. Yıkım prangasına vurulmuş perna idi. Belki de, ama bu yalnızca kendisine yönelik bir şeydi. Kimseden buna katılmasını istememişti. Sonra birden Eugenie'nin Nigano'nun onunkinden daha zehirli olabileceğini düşünmüştü. Böyle olsa bile tanık olmak, paylaşmak, paylaşmakla sorumluluk yüklenmek demekti. Onun Nigano'nu Eugenie'ninkini çağırmıştı. Böylece başlattığı, böylece yol açtığı. Deborah Eugenie'nin yanına gitmiş ve kemeri alıp yere fırlattıktan sonra koşarak binadan çıkmıştı. Bir daha da Eugenie'nin ne yüzüne bakmış ne de onunla konuşmuştu. Demek ki arkadaş olduğun bir insan, seni seven ya da sana yakınlık duyan herkes, senin tarafından olmasa bile sana olan yakınlığı yüzünden yıkıma uğruyor. Yuri bunun bir şaka olduğunu ileri sürüyor ama siz daha yerinde bir yorum yaptınız. Evet, söylediğiniz doğru. Annen, baban ve kız kardeşin içinde geçerli mi bu? Kadınların zehri erkekleri etkilemiyor. Erkekler başka bir yolla yıkılıyorlar. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Ama burada erkek hastalar da olduğunu gördüm. Tıpkı bizim gibi koğuşlar dolusu erkek var. Gerçekten de öyle, dedi Furi. Gene de kadınlar için geçerli mi bu? Hala bu zehir bulaştırma korkusunu duyuyor musun? Onları yıllardır yavaş yavaş zehirliyorum. Peki bunun sonuçları ne? Sanırım kız kardeşim delirecek. Hala böyle mi düşünüyorsun? Evet. Telefon çaldı ve doktor telefona yanıt vermek için kalkıp masasına gitti. Telefonun en az bir kez çalmadığı, pek az saati geçiyordu. Bed olağanüstü bir seans sırasında da tam 5 kez çalmıştı. Furi özür dilediğini belirtmek istercesine umursamazlıkla omuz silkti ve birkaç dakika telefonla konuştu. Şimdi, dedi otururken, nerede kalmıştık? Çan çalan dünyada, dedi Deborah sertçe. Bazı telefonlara engel olamıyorum. Şehirler arası oluyor ya da başka zaman bulamayan doktorlar özel olarak arıyor. Elimden geldiğince bizi rahat bırakmalarını sağlamaya çalışıyorum. Hafifçe gülümseyerek Deborah'a baktı. Gözde ve ünlü bir doktorla baş etmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Her zaman bu doktoru o hayali kusursuz sicilden uzak tutmak için yaşam pahasına bile olsa puanları biraz denkleştirme arzusu vardır. Ama itiraf edeyim, benim de başaramadığım bir sürü şey oluyor. Bu kadar tutulan bir doktor olduğum halde. Çalışmamıza devam edelim mi? Zehir bulaştırma konusundan söz ediyorduk. Aa evet, merak ediyorum, dedi Furi. Duştaki bu olay şimdi başına gelse aynı derecede korkar mıydın? Hayır, ve Deborah güldü. Çünkü çok gülünç gelmişti bu soru. Peki neden? Şey, Deborah bir çeşit gün ışığına çıkmıştı. Şimdi deliyim, siz hasta olduğumu, bir hastaneye yatmamı gerektirecek kadar hasta olduğumu, kabul ettiğiniz anda sandığımdan daha normal olduğumu kanıtlamıştınız bana. Biliyorsunuz, kişi ne kadar normalse o kadar da güçlü olur. Pek anlayamadım. Ben bütün o yıllar boyunca ne kadar hasta olduğumu biliyordum. Ama benden başka kimse kabul etmiyordu bunu. Sana en yakın olan, gün ışığı kadar berrak bir biçimde algılayabildiğin, gerçekliğe bile güvenmemen istenmiş senden. Tevekkeli akıl hastaları yalanlara pek göz yummuyorlar. Sanki bunu ilk kez anlıyormuş gibi bir haliniz var, dedi Deborah. Hala ışık içindeydi. Doğru mu bu, size bir şey öğretmiş oldum mu gerçekten? Furi durakladı. Evet, bir bakıma oldun sayılır. Çünkü yalan söylemenin ruhsal sorunları olan kişilere neden kötü geldiği konusunda başka nedenler biliyordum. Ama hiç bu açıdan düşünmemiştim. Deborah gülümseyerek ellerini çırpmaya başladı. Ne var, dedi Furi. Deborah'ın gülümsemesinin hiç de acı olmadığını görmüştü. Aa şey, aldığın gibi verebildiğin için mutlusun demek ha? Size bir şeyler öğretebiliyorsam belki de hiç değilse bir konuda ciddiye alınabilirim. Ağlıyorum, dedi Furi. Senin şu Yuri tanrıların için yalancıktan kocaman gözyaşları döküyorum. Ve dudaklarını sarkıtarak iki yüzlü bir biçimsel üzüntü taklidi yaptı. Bir gün gerçeği anlayınca evlerini başlarına yıkıp hepsini defedecek olan gerçek bir insanın zamanını boşa harcatıyorlar. Gözlerimin önüne sivri tepeli beyaz bir bulut getiriyorsunuz, dedi Deborah. Ama bulutun gerisinde bir ateş kaynağı ve yıldırım oku olan aynı Furi yerinde duruyor ve yaşama Yuri olmadan katlanmak zorunluluğunu düşünüp titredi. Daha sonra Deborah'ın bütün hasta insanlarla paylaştığı gizli bir düşünceyi incelemeye başladılar. Deborah'ın sıradan bir insandan çok daha büyük bir güce sahip oluşu ama aynı zamanda da ondan aşağı bir düzeyde oluşuydu bu. Zehirli Niganon, Deborah için önemli bir kavramdı. Ama mantığıyla ve nesnel bir biçimde bu kavramın karmaşık yönlerini anlıyor, bu kavramı tinsel bir gerçek olarak almıyordu. Bir akşam Deborah, holde oturmuş ilaç sırasının gelmesini beklerken, Yaşlı bir baykuş gibi büyük koltuklardan birinde oturan Miss Carroll'a ve az önce yanlarına gelmiş olan Dee ile Helen'a baktı. "Düşüncelerimi okuyabiliyor musunuz?" diye sordu onlara. "Bana mı söylüyorsun?" dedi Lee. "Hepinize söylüyorum. Düşüncelerimi okuyabiliyor musunuz? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Tecrit odasını boylamamı mı istiyorsun?" "Cehenneme kadar yolum var," dedi Helen tatlı bir sesle. "Bana bakma," dedi Miss Carroll. "Mezbahayı ziyaret eden bir kontesin soylu dehşetiyle kendi düşüncelerimi bile okuyamıyorum ben." Deborah çevresindeki duvarları süsleyen figürlere baktı. Hep bekliyorlar. Hep asla yerlerinden kıpırdamamış ya da değişmemiş görünüyorlardı. "Nesnel gerçekliği arıyorsan," diye kendi kendine mırıldandı. "İşte burası tam bu işe başlanacak yer." 18. Bölüm. İlk yaz, yani tutku ve sabırsızlık mevsimi gelmişti. Hızla akıp giden zamanın peşinden koşturmanın yarattığı korkunç boşluk yüzünden Jacob içinin boşaldığı duygusuna kapılmıştı. Oturmuş ilkokul bitirme sınavları için çalışan küçük kızına yardım ederken mezuniyet törenindeki şarkıları, konuşmaları, duaları ve vaatleri duyar gibi oluyor, içindeki boşluğun sanki hiç sona ermeyecekmiş gibi durmadan büyüdüğünü duyumsuyordu. Bunun Suzy'nin günü olacağını ve Deborah'la ilgili olmadığını kendi kendine söyleyip durmuştu. Ne var ki vicdanına, arzularına ve Esther'la kendine verdiği sözlere karşın Deborah'ı aklından çıkaramıyordu bir türlü. Neden yanlarında değildi, neden? Deborah'ın gidişinden bu yana geçirdikleri ikinci ilk yazdı bu. Bütün yüreğiyle istediği, alçak gönüllü, itaatkar ve kadınsı bir kız evlat kimliğine ne kadar yaklaşmıştı acaba Deborah? Hiç yaklaşmamıştı, hiçbir iyileşme olmamıştı. Beyazlar içinde hepsi birer masumiyet simgesi gibi görünen küçücük kızlar sıra halinde salondan çıkmaya başlamışlardı. Jacob dönüp Esther'a baktı. Suzy'nin hatırı için ailenin taç giyme töreni giysileri diye nitelediği göz kamaştırıcı giysilerini giymişti Esther. "Niye bir süre için eve gelmiyor? Göle filan gideriz ha?" diye fısıldadı Jacob. "Şimdi sırası değil," dedi Esther tıslar gibi. "Yasalarla bağlı değil oraya," diye fısıldadı gene Jacob. "Onun için iyi olmayabilir bu. Ama benim için iyi olabilir. 40 yılda bir benim için." O akşam Suzy'yi lüks bir lokantaya götürdüler. Suzy sınıf partisine gitmek istemişti. Ama Jacob zamanın, güzelliklerin kendi payına düşen yaşam ve güzellik sürecinin hızla geçip gittiği duygusuyla bir kez olsun böyle bir akşam geçirmek istemişti. Ama bu kadar çok istediği için de yemek daha başından bir fiyasko olmuştu. Suzy boyun eğmiş bir haldeydi. Esther da yanındaki kızı, uzakta olan kızı yüzünden gene bir şeylerden yoksun edildiği için üzüntülüydü. Jacob bir simgenin üzerine çok yüklenilirse bu simgenin yıkılacağını biliyordu. Ama gene de bunu yapmaktan kendini alamıyordu. Akşam bütünüyle bir umutsuzluk havası içinde geçiyordu. Esther o adı kullanırken sesinin doğal çıkmasına özen göstererek Debbie mezuniyet törenine gelmek istiyordu. "Elinde olsaydı sana bir şeyler gönderirdi," dedi. Suzy sakin bir tavırla ona bakıp, "O buradaydı zaten, biz diplomalarımızı alırken, sonra sırayla dışarıya çıkmaya hazırlanırken hep ondan söz ettiğinizi görüyordum." "Saçma," dedi Jacob, "kimseden söz etmiyorduk biz." "Tamam, aslında yüksek sesle konuşmuyordunuz ama yüzünüzdeki o ifade..." "Yüzlerinden nasıl her şeyi belli ettiklerini belki de bilmiyorlardır," diye bunu onlara açıklamayı düşündü Suzy. Ama dilinin ucuna gelen sözcükler o denli acı ve utanç vericiydi ki hiçbirini söylemedi. "Saçma," dedi gene Jacob elini sallayarak. "Yüzümüzdeki ifadeymiş, saçma." Suzy ile Esther göz göze geldiler. Jacob yine kaçıyordu. "Ona acı," dedi Esther Suzy'ye. "Kafasının içinden." Suzy başını eğip beyaz mezuniyet elbisesine baktı. Bir süre bir düğmesiyle oynadı. "Diplomaları alırken tam önümde duran kızı tanıyorsunuz değil mi? Erkek kardeşi müthiş yakışıklı. Hastanedekiler çektikleri acılara karşın nasıl olup da gelebildiğini merak etseler de ilk yaz gelmişti ve üstelik görkemli bir biçimde gelmişti. D koğuşundaki hastalar, onların katili olan dünyanın günahlarının cezasını çekeceği yerde böylesine gelişip güzelleşmesine kızıyorlardı. Ve Doris Rivera saçını bağlayıp bir tayyör giyerek yapmacık bir gülümsemeyle oradan ayrılıp yeniden dünyaya gittikten sonra İlk yazla birleşip onlara cephe almış gibi geldi birçoğuna. Tahtı bırakan kralın karısı bir kuram geliştirmişti. "O bir casus, yıllar öncesinden tanırım onu. Her şeyi yazıp kaydediyor ve muhalefet bu iş için ona para veriyor. Sonra halka açıklanan bu bilgiler yerleşip kalıyorlar." "Bağışlayıcı olmalıyız," dedi Doğbun'un Mary'si. Çünkü Azize Teresa'ydı o. Doris yakalanabileceği her türlü hastalığa yakalanmış olsa bile ona karşı bağışlayıcı olmalıyız. Ama hiç toplumsal itibarı olmayan adamların özel yerlerde bulaştırdığı enfeksiyonlara karşı değil. İğrenç ahlak dışı bir şizofreni türüne karşı da değil tabii. Sesini epeyce yükseltmişti ve ses tonu bildik bir dehşetin habercisiydi. ''Siz akıl hastaları insanı çok eğlendiriyorsunuz.'' dedi Fiorentin'in Mary'si ve bir kavga çıktı. Bütün koğuş bir öfke ve korku girdabına kapılmış gibiydi ve durup dururken kendiliğinden çıkan sert kavgalar birbirini izliyordu. ''Bir sürü hasta tecrit bölümüne alındı.'' dedi yeni bir öğrenci düşünceli düşünceli. ''Birkaç kişiyi daha alırlarsa odaları çift kişilik yapmaya başlayacaklar.'' diye yanıtladı Deborah. ''Evet, evet.'' diye onayladı öğrenci kısacık bir gülümsemeyle. ''Üç numaralı tedavi.'' Deborah dönüp uzaklaştı ve yeniden ayakkabısını duvardaki saate isabet ettirmeye çalıştı. ''O gülümsemeyi yok etmek isterdim. Yalnızca suratın bu işe yeter.'' dedi Helen. ''Hiç olmazsa bana üstünlük taslayabiliyorsun.'' Ve bir kavga daha çıktı. ''Koğuşta böyle anlar olur zaten.'' diye yenilere güvence verdi eski hasta bakıcılar. ''Her zaman bu kadar vahşet olmaz. Gel gelelim yeniler onlara inanmamıştı. Yeni öğrenci gruplarının hepsinde alışılagelmiş bir korku oluyordu. Ama özellikle bu son grupta acıklı bir korku vardı. Bir önceki gruptaki iki hemşire psikiyatri eğitimlerini bırakmalarından hemen sonra sinir krizi geçirmişlerdi ve şu anda bir akıl hastanesinde tedavi görüyorlardı. Gördükleriniz sizi çıldırtabilir diye bir söylenti vardı ortada. Ve dolayısıyla D koğuşuna atanan dört yeni öğrenci korku içinde birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir halde duruyor, yılın ilk yaz mevsiminde koğuştaki tek güzellik, gençlik ve sağlık kaynağını oluşturuyorlardı. Zehirli niganon taşıyıcılar yalıtılmışlıklarını hiç o günkü kadar derinden duyumsamamışlardı. Helen ile Constantia yabancılıkları geçinceye değin yeni düşmanlarla kavga ediyor, Deborah da kendi yöntemiyle onları koğuşun günlük anonim yaşantısı içinde kaybolana değin gözlerinin önünden siliyordu. Onları yalnızca beyaz lekeler halinde görüyordu. Ondan söz etmedikçe ya da ona özel buyruklar vermedikçe seslerini çok ender duyuyordu. Onların yeniliğine ve güzelliğine karşı uyguladığı bu korunma yöntemi kavga etmekten daha etkiliydi ve bilinçli bir biçimde olmasa da bunun için gönül borcu duyuyordu Deborah. Öğrencilerin yalnızca güzellikleri ve canlılıkları değil, deliliğinden utanmasına neden olan yabancılıkları da acı veriyordu ona. Bir öğleden sonra Deborah hemşire odasının yakınında yere oturmuş, düşman saatin küstah bakışlarını dikkatle incelerken iki öğrencinin konuşması çalındı kulağına. B'den yeni biri mi geliyormuş, nereye yerleştireceklermiş onu? Bilmiyorum ama buraya getirildiğine göre iyice oynatmış olmalı. Marsiya'nın bize söylediklerini hatırlasana. İyileşirler sonra da kötülerler. İnşallah tuvalet görgüsü vardır ve yemeğini nereye koyacağını biliyordur. Sonra kıkır kıkır güldüler. Bu kıkırdama bir tedirginlik refleksiydi ve Deborah biliyordu bunu. Ama daha sonra Carla'yı büsbütün içine kapanmış ve yüzüne aynı Doris Rivera'nınki gibi bir yenilgi ifadesi yerleşmiş bir halde yukarıya getirdiklerinde güldükleri için bu beyaz lekelere çok kızdı. Güldükleri kişi herhangi bir deli değil, Carla'ydı. İliğine kadar iyilik dolu bir insan olan Carla'ydı. Acının doruğunda olduğu bir sırada Deborah kendisine bir darbe indirdiğinde bile anlayışlı davranacak kadar iyi bir insan olan Carla.